Ayrım 37.
Sayfa 441. Kapıdağını Derya Kaymak Mustafa Paşa bu eğilim ve kararını kısa süre içinde Rica al Ocaklı Esnaf Külhan Bey'i bağlamında kapsamlı bir komploya dönüştürüyordu. Bu komplonun gerçekleşmesi sürecinde ise Osmanlı İmparatorluğu'nun üst yönetiminde devlet ve mafya birbiriyle adeta kenetlenerek birbirine karışıyordu. Bütün bu karanlık ilişkilerin tesis edilmesinde ve Ocaklı Külhan Bey darbesinin hazırlanmasında Kaymak Mustafa Paşa'ya en büyük desteği vererek yardım eden de Abdi Paşa oluyordu. Abdi Paşa kesin olmamakla birlikte Arnavutlu ve ikili oynuyordu. Abdi Paşa'nın devlet erkanı ve ricali içinde olduğu kadar yasa dışı ve karanlık odaklar üzerinde de ciddi bir saygınlığı ve etkinliği bulunuyordu. Paşa ve Zorba, Mafyozo. 1730 yılında Sultan 3. Ahmet'in kızıyla evli olduğu için damadı şehriyariler arasında yer alan Abdi Paşa, tersaneden yetişerek saray çevresine girmiş bulunuyordu. Bu nedenle tersane halkı arasındaki yasal, yasa dışı odakları yakından tanıyor, kendileriyle çeşitli kademelerde gerekli gereksiz ilişkiler tesis ediyordu. Onun bu karanlık ilişkileri kanyon kaptanlığı yaptığı sırada da devam ediyor, yayılıp gelişiyordu. Nitekim Abdi Paşa Patrona adlı bir gemide veya Patrona gemisinde kaptanlık yapıyordu. Patrona sözcüğü Osmanlı döneminde Bahriye Feriki yani Vis Amiral derecesinde rütbe sahibi olanlara verilen ünvanı ifade ediyordu. Latince patronus sözcüğünden geliyordu. İtalyanlar bu sözcüğü patrona, İngilizler ise patron şeklinde kullanıyordu. Osmanlılar Bahriye Feriki rütbesinde bulunan Vis Amiral'in gemisine Patrona-i Hümayun adını veriyordu. Patrona flamasını prova direğinin üzerine çekiyordu. Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü Mehmet Zeki Pakalı MEB Yayınları İstanbul 1993 Cilt 2 sayfa 763. Abdi Paşa da böyle bir patrona gemisinde kaptanlık yaparken Leventler isyan ediyordu. Bu isyanı Leventlerin arasında bulunan Halil adlı bir gemici düzenliyordu. Arkadaşlarını kışkırtarak gemide yönetimi ele geçirmek üzere harekete başlayan Halil amacına ulaşamıyor ve ölüme mahkum ediliyordu. Ne ki kaptan Abdi Paşa Halil'i ölümden kurtarıyordu. Bu nedenle daha sonra İstanbul'a gelerek zorbaları egemen kılacak olan zorbabaşı patronu Halil, hayatını borçlu olduğu Abdi Paşa'ya büyük bir şükran, sadakat ve bağlılık gösteriyordu. Nitekim Abdi Paşa Halil'in bu bağlılığını zamanı geldiğinde kullanıyor ve Halil, Kaymak Mustafa Paşa'nın amaçları doğrultusunda önemli bir rol üstleniyordu. Kaldı ki Abdi Paşa, Mustafa Paşa'nın istek ve planları doğrultusunda patrona gemisinde hayatını kurtardığı Halil'i bir kez de Galata Voyvodası'nın elinden alıyordu. Kısacası adam öldürmek suçundan mahkum olduğu ölüm cezasından ileride anlatılacağı gibi ikinci kez kurtarıyordu. Kaymak Mustafa Paşa amaçlarını gerçekleştirmek konusunda aynı zamanda kayınpederinin bacanağı olan Abdi Paşa'yı kullanmakla kalmıyordu. Sadrazama muhalif olan ve kendisi gibi onu önlerinde engel olarak gören diğer devlet adamlarıyla de temas ve yoldaşlık tesis ediyordu. Bu muhaliflerden biri de Şeyhülislam Abdullah Efendi'ydi. Abdullah Efendi, Sadrazam İbrahim Paşa'nın iç ve dış politikasından duyduğu rahatsızlığı padişaha anlatmaktan da kaçınmıyordu. Kaldı ki Sultan 3. Ahmet'in büyük şehzadesi Sultan Süleyman da Şeyhülislam gibi düşünüyordu. Aynı şekilde babasını uyarıyor, Sadrazam'ın bütün yetkileri kendisinde toplayarak devlet erkanını çalışıkları dairelerde adeta mahsur durumda bıraktığını söylüyordu. Muhalifler arasında eski İstanbul kadısı Zülali Hasan Efendi ayrı bir yer tutuyordu. O da tipik bir mafyos devlet adamı portresi çiziyordu. Zülali Hasan Efendi de patronu Halil gibi Arnavuttu. Babası Hüseyin Paşa'nın silahtarı yani Köprülüler ailesine yakın bir adam olan Delviyeli Ali Ağa'ydı. İlmiyat teşkilatına giriyor, 1694 yılında müderris, 1713 yılında Yenişehir'e molla, 1718 yılında Bursa'ya kadı oluyordu. 1728 yılının Aralık ayında İstanbul kadılığına getiriliyordu. Hasan Efendi bu makamda bir yıl kalması gerekirken geleneksel süreyi tamamlamadan azlediliyordu. Azline uzun süreden beri çarşı ve pazarda yokluk çekilmezken Zülali Hasan Efendi'nin kadı olmasından sonra kıtlık ve kara borsanın yeniden baş göstermesi neden oluyordu. Patrona isyanı 1730 adı geçen eser sayfa 127. Kıtlık her ne kadar kadının uğursuzluğuna yorumlanıyorsa da azledilmesinin altında savaşlar nedeniyle sarsılan ekonomik zeminde baş gösteren kara borsa işlerine bulaşmış olması yatıyordu. Aynı zamanda Kaymak Mustafa Paşa'ya yakınlığı ile bilinen Zülali Hasan Efendi piyasadaki bir takım karanlık odaklarla da etkin ilişkiler tesis etmiş bulunuyordu. Arnavut asıllı patron Halil gibi bir başka Arnavut olan Zağaracı yani Manav Muslu Beşe üzerinde de etkin bir nüfuz sergiliyordu. Bundan, yani azledilmesinden çok muğber olan Arnavut zülali intikam almaya azmetmiş bir softadan başka bir şey değildi. İşte bu adamlar patrona Halil ile Muslu ve arkadaşları gibi baldırı çıplaklar üzerine büyük bir nüfuz sahibiydiler. Aylık ansiklopedi çıkaran Servet İskit İskit yayını Profesör Doktor Bekir Sıtkı Baykal'ın Patron Halil Ayaklanması başlıklı makalesi. İstanbul 1948 cilt 4 sayfa 1294. Hiç şüphe yok ki üçü de Arnavut olan Zülali Hasan Efendi, patronu Halil ve Muslu Beşe, saraydaki koruyucuları Abdi Paşa vasıtasıyla Kaymak Mustafa Paşa'nın muhalefet şemsiyesi altına toplanmış bulunuyorlardı. Muslu'nun adındaki Beşe ünvanı büyük kardeş ağabey anlamına geliyordu. Hatta Paşa ünvanının da bu kelimeden türediği ileri sürülüyordu. Ancak Beşe, avam tarafından pespayilikten gelen zengine verilen ünvan olarak kullanılıyordu. Beylik ve ağalık soydan, yani kan veraseti yoluyla kazanılıyordu. Onlar yoksul kalsalar bile bu ünvanı kaybetmiyorlardı. Buna karşılık tüyünü düzen, palazlanan anlamında yalın ayaklılar ancak beşe olabiliyor, zenginliklerini koruyabildikleri takdirde ancak oğulları ağalığa, beyliğe yükselebiliyordu. Patronu Halil Reşat Ekrem Koç, adı geçen eser, sayfa 86. Nitekim Muslu Beşe de karanlık bir geçmişten geliyor, karanlık bir servete sahip bulunuyor, karanlık ilişkileri sayesinde önem kazanıyordu. İstanbul Kadısı Zülali Hasan Efendi'nin koruması altındaki bu Arnavut asıllı ocaklı esnaf manav hiç de güven veren temiz bir kimliğe ve görünüme sahip sayılmazdı. 1724 yılında İstanbul'un hezele güruhu arasında büyük şöhret sahibi bir manav, Muslu veya Musli olarak da kullanılıyor, Beşe vardı. O tarihte 20 yaşlarında, patronadan 5 yaş kadar büyük, Zaharacı Ocağı'nda Yeniçeri, Mahbub ile Nigart ayırt etmez, gününe gecesine saatine yerine göre bahtına ne çıkmış, yoluna felek kimi çıkarmış ise onunla haytaca gönül eyler bir adamdı. Yemiş iskelesinde dükkan sahibiydi. Dükkanı ayak takımı locası, serseriler imareti halindeydi. Muhakkak ki esrarengiz bir adamdı. Türlü yönde esrarengizdi. İri yarı bir vücut yapısı vardı. El ayak kıyımı o yapının dengi ve esmer, serap akıllı, soyunup hamama girdiğinde bir vahşet aleminden çıkıp gelmiş insan sanılırdı. Patronu Halil Reşat Ekrem Koç, adı geçen eser, sayfa 84. Muslu Beşe'nin 1719 yılında üstünde bir don ve bir gömlek, dal külah, yalın ayak, Gedikpaşa'da yoksulluk içinde bozahane uşaklığı yaptığı halde, kısa sürede manav dükkanını serseri imarethanesi yapacak ve o kadar ipsiz sapsızı besleyecek kadar parayı nereden bulduğu sorusu kolaylıkla cevaplanamıyordu. İddiaya göre 1721 yılında, yani sadrazama karşı ilk muhalefetin başladığı sırada, sıla ziyaretine gideceği gerekçesiyle yalın ayak, yarım papuçla İstanbul'dan ayrılıyordu. Aradan 6 ay geçtikten sonra başkente paralı bir adam olarak dönüyor, yemiş iskelesinde manav dükkanı açmak için gedik bedelini bir defada ödüyordu. O sırada da Zaharacılar Ocağı'na yazılarak patronu Halil gibi ocaklı esnaf arasına katılıyordu. İşte burada elde ettiği servet ve nüfus sayesinde ayak takımı arasında etkinlik kazanıyor, arkadaşı ve soydaşı patronu Halil ile birlikte saraydaki muhalefet odaklarına nüfuz ediyordu. Ayrıca Arnavut Zülali Hasan Efendi'nin de kara borsa işlerine bu kanaldan bulaştığı ileri sürülüyordu. Zülali Hasan Efendi azledildikten sonra İstanbul kadılığına saygın ve gözde bir devlet adamı olan Vaka Nübis Raşit Mehmet Efendi tayin ediliyordu. Zülali Hasan Efendi'ye ise 24 Eylül 1729 günü Balıkesir arpalığı veriliyor, kendisi de bir süre sonra Florya'daki çiftliğinde ikamete memur ediliyordu. Zülali Hasan Efendi'nin Sadrazam İbrahim Paşa'ya şiddetle muhalefet etmesinin bir başka nedeni olarak da Nevşehirli'nin eşine göz koyması gösteriliyordu. İddiaya göre kağıthane eğlencelerinde kadınlara altın atıp yaşmakların içine düşürmekte usta olan İbrahim Paşa, Zülali'nin sahibi Hüsnü Cemal olan eşine bu tür bir taarruzda bulunuyordu. Bazı kaynaklar bu taarruzu tecavüz şeklinde de yorumluyordu. Zülali Hasan Efendi de Arnavut ahlak anlayışı ve Dokakin kanunu çerçevesinde de düşünmek gerekir, bu nedenle kendisine şiddetle düşmanlık hisleri besliyordu. Patronu İsyanı 1730, adı geçen eser, sayfa 128. İlmiye sınıfından olup da Zülali Hasan Efendi ile birlikte sadrazama karşı zorbalara dayanan sokak eylemlerini organize eden şahıslardan önde gelen biri de İspirizade Şeyh Ahmet Efendi'ydi. İddiaya göre İspirizade Ahmet Efendi'nin babası Arnavut İspir Ali Ağa'ydı. Yani o da patrona Halil, Muslu Beşe, Zülali Hasan Efendi gibi Arnavut'tu. İspir Ali Ağa ayrıca Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kapusu halkındandı ve Köprülü ailesinin de bağımlısıydı. Ahmet Efendi 19 yaşındayken bir Nakşibendi şeyhine mürid oluyordu. 1722 yılına gelindiğinde şeyhinin postuna oturmuş, Ayasofya gibi İstanbul'un en büyük camiine vaiz olmuş, artık ikbal yolunda bekleyeceği bir şey kalmamıştı. Hiç evlenmemiş, büyük bir servet yapmış, yine kendi cinsinden soyundan 2-3 nefer Arnavut Uşak'la yaşıyordu. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç, adı geçen eser sayfa 73. Hem Ayasofya Şeyhi diye anılan hem de Ayasofya Camii'nin vaizliğini yapan Şeyh Ahmet Efendi, Zülali Hasan Efendi kanalıyla saraydaki muhalefet çevresiyle temas kuruyordu. Diğer taraftan da müritleri arasında ayak takımı da bulunuyordu. İddiaya göre bu ayak takımı içinde Ayasofya hamamının külhanında yatıp kalkan külhanı ana, külhancıyı baba bilen külhan beyleri de yer alıyordu. Şeyh Ahmet Efendi hakkında iki farklı iddia ortaya konuyordu. Zülali Hasan Efendi, patron Halil, Muslu Beşe gibi Arnavut asıllı olan Şeyh Ahmet Efendi, taassup derecesinde tutucu bir dinsel eğitim içinde bulunuyordu. Sultan 3. Ahmet'in sürekli iltifatlarına nail oluyor, fakat nispeten liberal bir yaşam tarzı sürdürerek bunu kabul ettirmeye çalışan Sadrazam İbrahim Paşa'nın izlediği politikaları benimsemiyor, hazmedemiyor, hatta eleştiriyordu. Doktor Münir Aktepe onu 17. asırda İstanbul'da büyük karışıklıklara sebebiyet veren ve iyi veya fena türlü bidatı ortadan kaldırıp halkı iptidai bir hayata sevk etmek üzere harekete geçen kadızadeler neviinden bir adam olarak kabul edersek bu isyanı ön ayak olanlar arasında neden karıştığını belki kısmen izah etmiş oluruz diyerek onu softalık nedeniyle muhalefete geçmiş kabul ediyordu. Aktepe ayrıca bu muhalefetin arkasında bazı kişisel nedenlerin ve çıkarların da rol oynamış olabileceğini vurguluyordu. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 129. Buna karşılık Reşat Ekrem Koç'u kadızadelerin taassubunun kirli bir taassup olduğunu ve çifte ahlak inanç anlayışını örneklediğini ileri sürüyordu. Nitekim bu iddiasına Naima'yı tanık gösteriyordu. Naima'nın kaydettiğine göre kadızadeliler işlenecek günahın abes olmaması için karşılığında mal veya para veya bir dilberin vücut lezzeti, nefis zevki bulunmasını söylüyordu. Tarihi Naima, adı geçen eser, cilt 6, sayfa 227. Yine Naima'ya göre kadızadeli vaiz soruları şöyle yanıtlıyordu. Her yenilik kötüdür. Peygamberimizin zamanında nasıl yaşanırsa öyle yaşamalıyız diyordu. Biri sormuştu. O zaman çarşır ve don yoktu. Onları da kaldırır mısınız? Elbette kaldırırız. Peştemal kuşanılsın. Ya kaşık kullanmaya ne dersiniz? Onu da men ederiz. El ile yesinler. Yedikleri zehir değil, taamdır. Ele bulaşırsa ne olur? Ya kaşıkçı fukarası ne yapsın, ne ile geçinsinler? Misvak ile tesbih yapsınlar. Tarihi Naima, adı geçen eser, cilt 6, sayfa 227. Reşat Ekrem Koçu'nun iddiasına göre Doktor Münir Aktepe'nin kadızadelilere benzettiği Ayasofya vaizi Şeyh Ahmet Efendi de böyle çift ahlak anlayışına sahip bulunuyordu. Yani gündüz külahlı, gece silahlı diye tanımlanabilecek ahlaki bakımdan bir yaşam tarzı sürdürüyordu. Koçu, İspirizade'yi ve çevresini Vaka Nüvi Efendi'nin diliyle şöyle tanımlıyordu. Muhtekir ve mürai esnaf kısmından Hacı Mandal ve Fakı Döngel Madrabazlar ve bunların çırakları köle ve kul cinsinden Hırvat, Kazak, Kakavanları, Irgat, Rençber Makulesi, aklı topuğunda Dellak, Hammal, Kayıkçı, Salapuryacı dal tabanlarıydı. Büyük kalabalıktı. Fitne ve fesada tahrik edildikleri zaman müthiş yıkıcı kuvvet olurdu. Ayasofya vaizi efendi bu bakımdan çok tehlikeli bir adamdı. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç, adı geçen eser, sayfa 74. Yazarın iddiasına göre ihtilalcilerin liderlerinden Ayasofya Hamamı Külhan Beylerinin destebaşılarından Kara Yılan Bey, İspirizade'nin müritleri arasında yer alıyordu. Böylece Ayasofya çevresindeki Külhan Beyleri zorbalar tarafından kazanılıyordu. Unutmamak gerekir ki patronu Halil de Bayezid Hamamı'nda yatıp kalkıyor, burada dellaklık yapıyordu. Zülali Hasan Efendi ile birlikte hareket eden İspirizade Şeyh Ahmet Efendi'nin yaşamına iddiaya göre dellak ve parlak külhan beylerinin özel bir yeri ve önemi bulunuyordu. Hepsinden öte de başta Zülali Hasan Efendi olmak üzere diğer önde gelenlerin Arnavut olması aynı soyun mensubu olan Ahmet Efendi'yi de harekete dahil olmaya zorluyordu. Bir başka ifadeyle bu Arnavutlar ahlaki ve hukuki bakımdan hala Arnavutluk'taki ilkeleri uyguluyor, bu ilkelere bağlı hareket ediyor ve İstanbul'da Arnavut geleneğinin ilkeleri çerçevesinde yaşıyorlardı. Kısacası onlar bakımından Sadrazam İbrahim Paşa'ya karşı olmak bir Arnavutluk şiarı durumundaydı. Bunların dışında ricalde yer alıp da Sadrazam aleyhinde faaliyette bulunanlar arasında Yeniçeri Ağzı, Rumeli Kaz askerlerinden Başmakçızade, Dergahı Ali Kapıcıbaşılarından Derviş Mehmet Ağa da bulunuyordu. Ancak devlet erkanı ve rical olayların öncesindeki süreçte perde arkasında kalmayı başarıyorlardı. Devlet-mafya bağlantısının odak noktasında ise patrona Halil adlı ocaklı zorba ile onun oluşturduğu ocaklı esnaf Külhan Bey çetesi yer alıyordu. Devlet ve Mafya 2. Horpeşteli Arnavut Halil'in Mafyoz İhtilal Örgütü. Patronu Halil adlı bu ocaklı zorba kimdi? Kimlerle birlikte hareket ediyordu? Patrona ve adamları ne tür bir geçmişe ve kariyere sahip bulunuyorlardı? Onların eğilimleri neydi? Hicri 1132, miladi 1719-1720 yıllarında düzenlenen, aslının nerede olduğu bilinmeyen ve Reşat Ekrem Koçu'nun ifadesine göre elinde kopyası bulunan bir sicil defterinde, Bayezid hamamında çalışan dellakların adları ve kimlikleri şöyle sıralanıyordu. 1. Ahmet Mustafa, Avlonya, Sernöbet, Çarebru, Kumral. 2. Ali bin Hüseyin, Avlonya, Topçu, Sarıbıyıklı. 3. Nasuh bin İskender, Horpeş'te, patrona henüz terbıyık. 5. Zeynel bin Bayram, Elbasan, Gençoğlan, Kumral. 6. Kasım bin Mustafa, Elbasan, Kalyoncu, İhtiyar Aksakal. 7. Haydar bin Ramazan, Arnavut, Belgrad, Karasakallı. 8. Murat bin Murat, Arnavut, Belgrad'ı, taze olan Kumral. 9. Halil bin Ahmet, Arnavut, Belgrad'ı, Çarebru, Kumral. 10. Cabbar bin Mustafa, Arnavut, Belgrad'ı, Çarebru, Kumral. 11. Haldun, Cezayirli, Kalyoncu, İhtiyar Aksakallı. 12. Hasan bin Mustafa, Alaplılı, Gençoğlan, Karasaçlı. 13. Satılmış bin Mustafa, Boyabatlı, İnce, Karabıyıklı. 14. Kerem bin Ali, Beypazarlı, henüz Hataver, Kumral. 15. Firuz, Acemköle, Gençoğlan, Karasaçlı. 16. Süheyl, Zenciköle, Gençoğlan. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koçu, adı geçen eser, sayfa 50. Bayezid hamamında çalışan dellakların dördüncü sırasında yer alan Horpeşteli İskenderoğlu Halil, daha sonra Patronu Halil adıyla tanınan ünlü ocaklı zorbadan başkası değildi. Reşat Ekrem Koçu'ya göre Halil ilk gençliğinde dellaklık yapıyordu. Ancak Profesör Doktor Bekir Sıtkı Baykal onun hamam dellağı değil çarşı dellalı olduğunu kaydediyordu. Aylık Ansiklopedi adı geçen eser cilt 4 sayfa 1294. Koçu'nun iddiasına göre çalıştığı Bayezid hamamının duvarında bir patrona gemisinin resmi bulunuyor. Bu nedenle hamama patrona hamamı, ündü zorbaya da patrona Halil deniyordu. Doktor Münir Aktepe ise Halil'in bu lakabı bir patrona gemisinde veya patrona adlı bir gemide leventlik yapması nedeniyle aldığını kaydediyordu. Nitekim ayaklanmanın yaşandığı bu gemide tersanede çalıştıkları yıllarda Abdi Paşa ile aralarında tanışıklık bulunuyor ve Paşa kendisini mutlak bir ölümden kurtarıyordu. Halil'in gençliğinde Horpeşte'yi terk etmesinin nedeni bilinmiyor fakat bir kan davası nedeniyle ayrıldığı tahmin ediliyordu. Ancak İstanbul'a gelerek tersaneye girdiği ve burada yetiştiği, daha sonra da bir kalyonda leventlik yaptığı biliniyordu. Gemideki isyandan sonra leventlikten ayrılıyor ve Rumeli'ye gitmek zorunda kalıyordu. Nitekim patrona lakabını da kendisine buradaki hemşerileri veriyordu. Halil Arnavutluk'tan Niş'e geçiyordu. Burada 17. ortaya Yeniçeri yazılarak ocağa giriyordu. Patrona isyanı 1730. Adı geçen eser sayfa 132. Pasarofçu anlaşmasının imzalandığı 1718 yılında Vidin'e gönderilen muhafız askerine katılarak Niş'i terk eden patronu Halil, daha önce Niş'te patlak veren ayaklanmayı da Vidin'e taşıyordu. Halil burada zorbalara liderlik yapıyor, yönlendiriyordu. Ulufe meselesi nedeniyle patlayan olaylar sırasında korkunç sahneler yaşanıyordu. Bu nedenle Yeniçeri ağası ve defterdar görevlerinden azlediliyordu. Asiler padişahı da hal etmek üzere Vidin'den İstanbul üzerine yürümeye hazırlanıyorlardı. Bunun üzerine Mısır valisi Kara Mehmet Paşa ayaklanmayı bastırmakla görevlendiriliyordu. O da zorba liderlerinin arasına nifak sokuyor, bunları birbirine düşürerek ayırıyor, sonra da teker teker haklarından geliyordu. Ne ki padişahı hal etmeyi planlayan arasında patronu Halil de bulunuyor, diğerleri yakalanırken o kaçmayı başarıyordu. Halil Vidin'den tekrar Arnavutluk'a geçiyor, bir süre burada kaldıktan sonra İstanbul'a gidiyordu. Patrona İstanbul'a gelince soydaşı olan Arnavut dellakların çalıştığı Bayezid hamamına gidiyordu. Mesleği ve sermayesi olmadığı için şehirde seyyar satıcılık, eskicilik ve dellallık yapıyordu. Sandviçe nazaran patrona yüksük, düğme, iğne, iplik neviinden eşyayı, havi sepetini boynuna geçirir ve akşama kadar İstanbul sokaklarını dolaşırdı. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 133. Gündüzleri İstanbul sokaklarında bir çeşit işportacılık yapan Halil, bu işi iletişim kurma amacı olarak kullanıyordu. Birçok yer geziyor, her yere girip çıkıyor, şüphe uyandırmadan sayısız insanla temas kuruyor. Böylece geniş bir yelpaze oluşturarak haberleşme imkanlarını arttırıyordu. İletişim kurduğu insanlar arasında din adamları, ocağın önde gelenleri, saray adamları, devlet adamları, büyük tüccarlar, uluslararası bağlantıları bulunan büyük finans sahipleri, sarraf ve bezirganlar başı çekiyordu. Ancak patronu Halil bunlarla yetinmiyor, külhan beyleri, zorbalar, hırsız uğursuz olarak bilinen yalın ayaklılar, baldırı çıplaklar, profesyonel ihtilalciler, özellikle de İstanbul'daki Arnavut topluluğunun önde gelenleriyle sürekli temas halinde bulunuyordu. Patronu Halil bazı geceler patronu hamamı olarak da adlandırılan Bayezid hamamında yatıp kalkıyordu. Hamam onun için en önemli iletişim merkezini oluşturuyordu. Zira Bayezid hamamı Külhaniye örgütlenmesiyle tanınan diğer hamamlar arasında adeta bir merkez oluşturuyordu. Dolayısıyla İstanbul'daki Külhaniye tarikatının da önemli bir odağını teşkil ediyordu. Unutmamak gerekir ki bu dönemde hamamların en önemli personelini Arnavutlar oluşturuyor, dolayısıyla Külhaniye tarikatı da bunların denetimi altında bulunuyordu. Patrona Halil gecelerinin büyük bir bölümünde Galata'da geçiriyordu. Bilindiği gibi bu dönemde Galata semti son derece önemli ve kozmopolit bir yapılanma gösteriyordu. Zira burası Osmanlı İmparatorluğu'nun dışa açılan adeta penceresini oluşturuyordu. Liman girişi ve gümrüğün burada bulunması nedeniyle gelen giden yabancılarla Osmanlı tüccar, asker, diplomat ve siyasetçiler burada temas kurulabiliyordu. Keza uluslararası ticaret yapan, finans işleriyle uğraşan, gemi ajantalığıyla uğraşan Levanten ve özellikle de Museviler bu yerde oturuyor, faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu devirde Türkiye'de en zengin tacirler Museviler idi. Musevilerin nüfuzu hemen harikuladeydi. Osmanlılar gayet lakayt ve sanayiden müteneffer oldukları için bütün ticaret Musevilerin elindeydi. Her paşanın mahiyetinde behemhal bir Musevi bulunur, bütün işlerini o tesviye ederdi. Paşanın memur olduğu vilayetlerde piyasayı teftiş etmek, hediyeleri almak, ithalat ve ihracat emtiasını tetkik eylemek onun elindeydi. Etibba, vekil, harç, tercüman hep Musevilerden intihap olunurdu. Ticarete müteallik her şey onların ellerinden geçerdi. Lale Devri, Ahmet Refik, Kitaphane-i Askeri İbrahim Hilmi, İstanbul 1331, dipnot No. 1. Bölgenin ticari bakımdan uluslararası karakterdeki bir mal ve para merkezi olmasının yanı sıra tersane ve tophane gibi iki önemli askeri kompleksin arasına sıkışmış durumda bulunması da bölgeye ayrı bir özellik ve anlam kazandırıyordu.